Dünden Yarına Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, Dünden Yarına Türkiye programına hoş geldiniz sayın dinleyiciler. İkinci programımızda Dünden Yarına Türkiye'nin 19. yüzyılda başlayan reform sürecinin meydana getirdiği problemlere ve bu zeminde gelişen Kürt sorununun ilk örneklerine atıfta bulunacağız. Buraya değineceğiz ama önvela bunu anlayabilmek için bu mesele etrafında bu reform sürecinin nasıl geliştiğini ve bu merkezileşme çabalarının sebeplerini geçen programda anlamaya çalışmıştık. Bu sefer de bunun ortaya çıkardığı reaksiyonlara değinmeye çalışacağız. Programda doçent doktor Ahmet Uysal hoca ile beraberiz. Kendisi Marmara Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim üyesi. Enstitü Orta Doğu Araştırmalarıyla bilinen bir enstitü. Bu bakımdan yüksek lisans ve doktora eğitim veriyor herhalde.
Evet.
Doğru mu hocam?
Dört alanda.
Evet.
Orta Doğu ekonomisi, sosyolojisi, coğrafyası ve tarih, siyasi tarih alanlarında master ve doktora programları yapıyor.
Evet. Biz bu hafta Osmanlı reform sürecinin aslında önemli sebeplerinden de birisi olan Mısır problemine biraz isterseniz değinelim. Hı hı. Bu Mısır çünkü giderek ayrı bir zatiyet oluşturmaya başlıyor imparatorluğun içerisinde. Ve Mehmet Ali Paşa'nın yaptıkları bir yandan da Osmanlı devletini reform istikametinde zorluyor. Evet. Neler oluyor Mısır'da?
Yani Mısır aslında ilginç bir örnek. Sizin programda bahsettiğiniz bu merkezileşmeye zorluyor küresel gelişmeler, dünyada olup bitenler Osmanlı Devleti'ni. Ve merkezileşirken Mısır'daki Memlükler bu merkezileşmeye, oradaki yerel ağalar ve beyler diyelim, buna direniyorlar. Ve Mısır bir istikrarsızlık yaşıyor. Bir de Napolyon tam 1800'lerin başında buraya işgal çıkarması yapıyor. Böyle olunca bir karışıklık yaşıyor Mısır. Buraya Mehmet Ali Paşa çözüm olarak gönderiliyor. Ve o da yani kendinden beklenenin üstünde bir performans sergileyerek hem oradaki istikrarı sağlıyor ama çok buradan özellikle Napolyon getirmesi, yani getirdiği fikirler, yenilikler ve Batı'ya daha yakın olması Akdeniz üzerinden, bir de yani küçük bir yani vilayet olması ona bir hareket alanı sağlıyor ve teknoloji reformları ciddi şekilde, hızlı bir şekilde uygulamaya başlıyor. Yani öncelikle Avrupa'ya eğitim için mühendisler gönderiyor. İşte teknik destek alıyor, teknik bilgileri getiriyor, ordusunu reforme ediyor falan. Bu arada Mısır bir güç olarak Osmanlı içerisinde bir farklı bir, tabii Mısır'da biliyorsunuz o zaman üretim düşük. Yani sulanabilen nadir arazilerden ve mümbit arazilerden bir tanesi Nil ve çevresi. Bunun da avantajıyla beraber ciddi bir üretim yapıyor ve öne geçiyor. Yani
evet.
Bu daha sonra bir tabii tür güzel faaliyetleri de var. Yani biz genelde olumsuzlarıyla şey yapıyoruz ama örneğin Yunan isyanının bastırılmasında Mısır'ın rolü var. Kırım Savaşı'nda Mısır'ın rolü var. Vahhabiliğe gireceğiz bugünkü, yani bu Selefiliğin falan yani başladığı yer olan bu Vahhabi isyanının bastırılmasında ciddi bir rolü ve payı oluyor Mısır'ın.
Tabi bu rol giderek Mısır'ın, Mehmet Ali Paşa'nın imparatorluğun içerisinde özel bir karakter kazanmasına ve adeta İstanbul'la rekabete girişmesine de yol
tabii,
açıyor.
Tabii.
Buradan kaynaklanan bir iç savaş da yaşanıyor. Bunu da biliyoruz. Belki buna çok girmeyebiliriz. Onu atlayabiliriz. Ama Osmanlı merkezileşmesi diğer taraftan da Orta Doğu'da bir reaksiyon da uyandırıyor. Bu mesela Vahabi isyanını bu çerçeve içerisinde nereye yerleştirebiliriz?
Yok yani genelde zaten Vahabiler Osmanlı'nın çok müdahale etmediği bu çöllük bölgede, yani çöl bölgesinde yeşeriyor. Yani daha çok Bedeviler arasında. Yani zaten Osmanlı buradan vergi de toplamıyordu. Çok fazla da müdahalesi yoktu. Bu biraz daha doğal bir gelişme ve ama Osmanlı'nın düzenini sarsacak bir yapı olduğu için ideolojik olarak da bunların hayata bakışları olarak da ki bugün de hani IŞİD'in ve diğer Kaide'nin ve diğer Selefi grupların ki hepsi yani cihadist değildir yani ama yine de radikal bir bakışları var. Farklı bir bakışları var Osmanlı'nın benimsediğinden. Sıkıntı çıkıyor o zaman ve bunu Osmanlı Mısır desteğiyle bastırıyor. Tabii Mısır'ı bir Yunanistan'a gönderirseniz bastırmaya bir Arabistan'a gönderirseniz Mısır kendisinde Mehmet Ali Paşa özelinde bir güç görmeye başlıyor ve bunu artık ortaya koyuyor ve hem modernleşmesiyle hem yaptığı üretim şeyleri yapıyor mesela Mısır'da yeni kanallar açarak daha büyük alanı şey yapmaya çalışıyor yani tarımı açıyor ve üretimi ciddi şekilde artırıyor ki Allah öyle bir toprak vermiş ki yani nereyi sularsanız orada her şey yetişen bir toprağa sahip. Yani su, eksiği su sadece. Hani ben Mısır'da da bulundum. Ve bu tabii diğerlerine de örnek oluyor. Osmanlı da bunu tekrar etmeye çalışıyor. İşte ama bir yeniçerilik problemi var. Yani eski ordu artık bir yük olmaya başlıyor Osmanlı'da. Yani reformun önünde direnç olarak da ordu birçok şeyde. Yani istemezlik. Bugün de biliyorsunuz bunlar karşımıza çıkıyor. İstemezlikler. Burada reforma direniyorlar. Osmanlı bir yerde bunu biraz da hani kangren olan şeyi kesmek gibi biraz da zor bir yöntemi tercih ediyor ve o bir boşluk yaratıyor ve sonra Mısır buradan
1826'da
tabii.
işte Vakayı Hayriye denilen bir hadiseyle Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılıyor. Ama bu arada yenisi ihdas edilemediği için arada Osmanlı Devleti'nin merkezi gücü, merkezi ordusundaki zafiyet beraberinde neyi getiriyor? Yunanistan veya Yunan isyanını ve Osmanlı Devleti'nin zaafını getiriyor.
Yani Yunan isyanı var. Cezayir'in ki Cezayir bugün bile çok önemli büyük bir devlettir. Yani coğrafyasıyla, maddi imkanlarıyla ve Türkiye'ye olan olumlu bakışıyla önemli bir devlettir. Ve Cezayir'i kaybeder ilk kez. Yani Kuzey Afrika'da kaybettiğimiz en önemli yer ve ilk ki bu Cezayir türküsü diye Türklerimize bile aslında ağıttır ama hani oyun havasına dönmüş, yansımıştır. 1830'da Cezayir'i kaybediyoruz.
O çok tuhaf. Cezayir türküsü mesela dediğiniz gibi gerçekten ağıt sözlerine bakarsanız ama düğünlerde çalınan bir
Evet.
Türkiye'ye dönüşmüş. Bazen böyle şey
Böyle şeyler
gariplikler
oluyor hani biz
olabiliyor.
ölen ben ölen ben diye biz türkülerde oynuyoruz. Bazen bu tip tuhaflıklar yani ilginçlikler oluyor. Bu normal yani ama onu yazarken o Cezayir'in kalbi yani kaybı Cezayir'in kaybı büyük ihtimalle Anadolu'da bir böyle bir yankısı acı bir yankısı olmuş ki böyle bir ağıt yapılmış.
Şimdi bu 19. yüzyıldaki reform hareketi, Osmanlı modernleşme hareketi aynı zamanda Osmanlı'nın işte tesir edemediği alanlara, coğrafyalara devletin otoritesinin girmesi anlamına da geliyor. Bu ne demek? Bir yandan asker toplamak, diğer yandan da vergi almak demek. Yani devlet dışarıdaki bu daralma, geri çekilme karşısında içerideki insan malzemesine yöneliyor. Ve bu ekonomik siyasi sistemin dışında kalmış veya mali sistemin dışında kalmış aktörleri içeriye çekmeye çalışıyor ama bu da kolay bir süreç değil. Bunun mesela Ahmet Cevdet Paşa'da örneğini görüyoruz. O Çukurova'daki islah çabalarının içerisinde bu aynı zamanda ciddi anlamda bir reaksiyonla karşılaşıyor. Burada çünkü devlet otoritesi daha önceki yaşanan problemler yüzünden de dağılmış. Siz orada yeniden bir devlet otoritesi kurmaya çalıştığınızda mahalli elitlerden işte ayanlara,
Ayanlardan.
oradaki eşkıyalara, onlarla işbirliği yapan ayana kadar bir sürü direnç ortaya çıkıyor. Bu aslında hani etnik karakterde bir şey de değil, değil mi?
Değil yani ilk başta ekonomik. Aslında Osmanlı'ya karşı Müslüman tebaada ciddi bir yani ideolojik direniş diyebileceğimiz veya yani etnik kültürel direniş değil, daha çok ekonomik sıkıntılardan işte belki devletin yaptığı reformların yanlış yorumlanmasından, belki bazen yanlış reçete uygulanmasından kaynaklanan sorunlar ama hani özellikle yani Osmanlı'yı Türk görüp ötekini yani bir Kürt ayaklanması, öyle bir yani etnik tanımlama, milliyetçi tanımlama söz konusu değil bu tip şeylerde.
Zaten hocam yani Balkanlarda da mesela Müslüman kökenli unsurlarda da zaman zaman reaksiyon ortaya çıkıyor. Bu askere alma ve vergi bahislerinde. Yine Ahmet Cevdet Paşa'nın tezakirinden biliyoruz. Boşnaklar mesela askere alınmak istenince buna karşı çıkıyorlar. Boşnakları ikna etmek için geliştirdiği yol ve yöntemleri anlatıyor Ahmet Cevdet Paşa. Mesela Boşnakların sevdiği renkten özel bir üniforma giydirmek gibi, Boşnak askerlerin bir kısmını sarayda muhafız olarak görevlendirmek gibi ve Boşnak kızlarına askerler lehine türküler besteletip söyletmek gibi.
Yani aslında propaganda makinesi o zaman da çalışıyor. Önemli. Algı önemli çünkü.
Tabii.
Bu şeyde de tabii daha sonra Abdülhamit Han'ın yapmaya çalıştığı o Müslüman kardeşliği, Müslüman birliği fikri de tabii o gönülleri kazanmak. Yani algılar çok önemli tabii. Herkes için her zaman önemli olmuştur. Yani bazen yaptığınız iyi bir şey doğru algılanmayabilir ve oradan husumet çıkar. Kötü bir şeyi de siz öyle bir anlatırsınız ki iyilikmiş gibi de bazen lanse edebilirsiniz. Ben mesela bu teknolojik şeyi unutmadan söyleyeyim. Yani Osmanlı tabii teknoloji olarak geri kaldı ama tamamen de aslında bugün sandığımız kadar kopmadı yarıştan. Bunu şeyden anlayabiliyoruz. Yani Berlin, Bağdat Demiryolu hattı.
Çok yakın takip etmeye çalışıyor değil mi?
Tabii çok yakın takip etmeye çalışıyor. Şöyle örnek vereyim. Yemen'e kadar ulaşıyor bu Bağdat Demiryolu. Ve tabii tahrip ediliyor bir kısmı bu kopuştan sonra ama Yemenliler diyor ki bizim 100 yıl önce demir yolumuz var da bugün demir yolumuz yok diye hayıflanıyorlar. Yani Osmanlı'nın bugünkü Yemen'den daha iyi bir durumda olduğunu kendileri söylüyorlar. Bizim arkadaşlarımız da var. Yani tabii geri kalındı ama tamamen de hani böyle büyük fark yemedik. Yani futbol şeyiyle konuşacak olursak yani makas açıldı ama yine de yetişmeye çalışıyoruz. Yani böyle bir çaba var. Bu her alanda, eğitimde, hukukta, işte askeri alanda devam ediyor. Yani bu yarıştan hemen
tabii Osmanlı modernleşme hareketi bu manada bir ölçüde başarılı bir hareket. Ama bir taraftan da işte biraz önce ifade ettiğimiz gibi çeşitli aşmazları var, paradoksları var. Bütün bunları yaparken bu ayrılıkçılık endişesi beraberinde belki ziyadesiyle bir merkezileşmeyi getiriyor. Diğer taraftan işte bu insan ve kaynak ihtiyacı yine o merkez marifetiyle biraz idari mekanizmanız da iyi çalışmıyorsa hoyratça çalışmaya başlıyor. Bu da oradaki ahali Müslüman olsun olmasın, hangi etnik kökenden gelsin gelmesin orada bir rahatsızlık uyandırıyor. Evet. Boşnak örneğini verdik. Mesela Çukurova'da işte Türkmenler var. Biraz daha güneye gittiğimizde işte Araplar, Kürtler arasında da problemler oluyor ve bu problemleri belki özellikle Doğu Anadolu'daki problemleri misyonerlerle ilişkili de düşünmek lazım. Çünkü o dönem aynı zamanda misyonerliğin yaygınlaştığı ve bu manada da hani misyonerlerin etrafında bu yabancı devletlerin oradaki performansıyla beraber devlet otoritesinin adeta hani bir sarsıldığı bir dönem yaşanıyor. Bu misyonerlerin varlığı da reaksiyon uyandırıyor.
Tabii tabii. Şimdi batıdaki gelişmeleri misyonerler kanalıyla mesela geliyor Anadolu'nun göbeğine bir hastane yapıyor ama bu amacı misyonerlik yapmak.
Ya da okul yapıyor.
Okul yapıyor. İşte biliyoruz bugünkü bazı kolejleri ta eskiye dayanır. Bunların amacı Müslümanları Hristiyanlaştırmak değil aslında. Hani bir orada da bir yanlış algılama oluyor. Genelde orada çokça var olan Rum, Ermeni,
Süryani,
Ortodoks vatandaşları ya protestanlaştırmak ya da işte Fransızsa Cizvitler falan katolikleştirmek. Tabii genelde İngiliz, Amerikan beraber çalışıyor. Bunlar protestanlaştırmaya çalışıyorlar ki Ermeni meselesinin şeyinde de bu protestanlaşmış Ermenilerin örgütlenmesi falan bilinir. Bunlar tabii bugünküne belki örnek verecek olursak hani biz kendi sorunlarımızı belki çözerdik ama dışarıdan müdahale eder ve tahrikler İşi biraz çözmez bir noktaya, yani çözmesi zor bir noktaya taşıyor. Çünkü siz uzlaşsanız bile Ermenilerle mesela kaç yıl yaşamışsınız, dışarıdan bir tahrik var, destek var. Hatta belki maddi kaynak, işte misyonerlik, şu bu, bir kışkırtma da söz konusu. Bunlarla baş edemiyorsunuz. Bugün yaşadığımız gibi yani Avrupa Birliği mesela Yunanistan'da işte İspanya'da bu Katalanlar ayrılmak istedi biliyorsunuz. İskoçya ayrılmak istedi. Bunlar aman ayrılmayın birleşin Avrupa'nın parçası olun diye telkin verirken bizde de yani hem Kürt meselesinde hem Orta Doğu'da yaşanan Irak'ta başka yerde hani neredeyse parçalayın Libya'da yaşanan şeyler gibi parçalama yönünde bir çaba var. Yani kendilerini bütünleştirmek için zorluyorlar bizi ise biz hani tamam sıkıntılar var ama hani biz ona rağmen bir arada yaşamayı deniyoruz, çabalıyoruz. Ona rağmen hani bunu bir tahrik gibi eskiden de bu vardı. Şimdi de maalesef devam ediyor. Yani böyle bir durumu evet. Da dış şeyi de yani özellikle hani ayrılıkçı hareketler Ermeniler olsun, Rumlar olsun, işte bazen Arnavutlar vesaire hani bu Slav Sırplar olsun falan bunlar üzerine çok etkili oldular ve ciddi bir sıkıntı oluşturdu bizim için.
Şimdi buradan Kürt meselesine gelirsek Osmanlı 1514 sonrasında Çaldın onu takiben bu coğrafyada devlet olarak bir hakimiyet kurdu ama bu hakimiyetin aynı zamanda bir tür orada yarı özellik çerçevesinde işte devletin vergi ve asker bahsinde biraz nispeten serbest davrandığı, yerel elitlere, aşiretlere bir alan bıraktığı bir coğrafya söz konusu. Bu Osmanlı reformu ile beraber Osmanlı merkezi teşkilatını, devlet teşkilatını güçlendirirken bahsettiğimiz yani Bosna'da ya da Çukurova'da yaşanan şey buralarda da yaşanmaya başladı ve devlet buralarda da bir yandan asker almak, diğer yandan vergi almak istiyor. Diğer taraftan da bu yeni gelen misyonerlerle buradaki elitlerin arasında başka türden anlaşmazlık, çatışmalar da çıkmaya başlıyor ve devlet otoritesi sarsılınca buradaki elitlerin gayrimüslimlerle ilişkisinde de bir sarsılma, çatışma yaşanıyor. Çünkü Balkanlardaki bu ayrılıkçı hareketlerin başarıya ulaşması Anadolu'daki Müslüman ahalide de bir korku uyandırıyor. Dolayısıyla gayrimüslim aktörlere karşı da bir reaksiyon var. O reaksiyon da bu Kürt meselesi dediğimiz şeyin harekete geçmesine yol açabiliyor. Daha doğrusu belki de buna Kürt meselesi ne ölçüde denebilir o da ayrıca bir tartışma. Ama netice itibariyle bu merkezileşme karşısında direnen mahalli bir takım elitler, aşiretler var. Bunlar o kendi eski serbestliklerini veya eski türden hürriyetlerini devam ettirmek istiyorlar. Devlet de onları sisteme entegre etmek istiyor.
Evet yani bu merkezi projeler bazen de illa %100 tutmayabiliyor. Hani işte Türkiye'de bu bugünden bakarsak hani 8 yıllık eğitim diye hani belki hani iyi niyet var mıydı bilmiyorum ama hani daha çok eğitim diye şey yapıyorsunuz ama peşinden bir sürü meslek lisesi mağdur oluyor ve şu anda meslek lisesine gidecek adam bulamıyorsunuz. Onun gibi bazen merkezden yani iyi niyetle bir proje uygulanmış olabilir belki geneli düşünmüştür ama o özelde çok faydası olmayan, uygulanabilir olmayan bir durum ortaya çıkmıştır. Özellikle ben Kürtlerin Safevi ve İran yayılmasına bir baraj oluşturduğunu vurgulamak istiyorum. Yani Osmanlı Cumhuriyet'e kadar Kürtleri bir azınlık görmedi, bir asli unsur olarak gördü. Ve şeyde çok büyük rol oynamışlar. Hatta Şah İsmail'in propagandaları kendi Türklerimiz arasında, Türkmenlerimiz arasında etkili olmuştur. Bugünkü Aleviliğin belki bazı şeyleri oradan gelir. O propagandanın bir sonucu olarak. Ama Kürtler bu konuda hani daha şeyi bir o dalgayı durduran bir etkin bir baraj olarak yer almışlardır. Osmanlı bütünlüğünü de aslında koruyan bir özelliği olmuştur. Yani bugünkü tabii tarihi etkileyen bir devlette ciddi payları olmuştur. O açıdan yani öyle bir etnik Kürt-Türk ayrımı gibi bir şey söz konusu değildi. Hatta bugün Osmanlı'yı algılırken biz hani Türkler asli unsurdu ama Kürtler de asli unsurdu. Araplar diyor ki mesela Cezayirler biz de Osmanlıyız diyor. Hani siz Osmanlı'yı çok fazla Türkleştirmek yani öyle bir derdi yoktu bir hanedan etrafında. Tabii ana unsur Türkler ve etrafında şekillenen gruplar söz konusu.
İmparatorluk dünyasında etnik karakter vurgusu yok. Zaten bu etnik ya da millilik vurgusu bahsettiğimiz o modern zamanların, o modern devletin inşa edilmeye başladığı veya işte ulusçuluk akımının ortaya çıktığı dönemlere has. Böyle olunca da biraz hani dünden yarına diyoruz ya, tarihte yeniden yazılmaya başlanıyor. İşte daha önceden olmayan hassasiyetler bu tarih yeniden yazılırken çok daha yüzyıllar ötesine, öncesine götürülüp getirilebiliyor. Buna da işte anakronizm diyoruz, değil mi?
Evet.
Yani zamanla uyumlu olmayan kavramların gelip gittiği, yani İstanbul'u fetheden askerin ya da işte Yeniçeri'nin bileğinde saat görünmesi gibi film çekerken, sinema çekerken
Tarihten, evet,
böyle
tarihten.
anakronik hatalar olabiliyor. Aslında hani
Ve bu
filmde...
milliyetçilikler de bu var. Yani
Evet.
Mesela Arap milliyetçiliği ilginç bir şekilde, hani İslam çok güçlü olduğu için, yani İngiliz desteğiyle genelde Mısır'da bu Arap milliyetçilerine ciddi bir Mısır işgal ettikten sonra imkan sağlanmıştır 1800'lerin sonlarına doğru. Bunlar Arap milliyetçiliğini yaymışlardır. Hristiyan Araplardır genelde. Bunlar bu Arap milliyetçiliği, ama ilginç bir şekilde İslam'la, yani İslam çok güçlü olduğu için bir medeniyet olarak, kültür olarak ve Araplar arasında etkin olduğu için bunlar da, hani İslam'ı da benimseyen, yani Hristiyan Araplar, Arap milliyetçileri İslamsız bir Arap milliyetçiliği düşünemiyorlar. Aynı şekilde bizim Türk milliyetçiliği, İttihat Terakki'ye falan bakarsak ulusçuluk falan çok moda, ama Osmanlı'yı bir millet gibi, yani o kadar çok uluslu, çok dinli bir şeyi bir Osmanlı milleti gibi bir projeye gidiyorlar. Bu tabii kolay bir şey değil. Yani öyle bir elbise mümkün değil. Yine Kürt milliyetçi de bugün geriye dönerek, ki Cumhuriyet'te de ise mesela yine Türkçe'ye anlat bir cümleyle söylersek, hani Büyük Osmanlı, Selçuklu, bir sürü Hunlar vesaire varken, hani İslam öncesine gidip oradan kendine pay çıkarma. Hani Araplar İslam'dan referans alırken bizim işte Kemalizm biraz İslam öncesi, İslam dışı faktörlerle Türkçülüğü yüceltmeye çalışıyor. Kürtler de bugün yani İslam'da önemli bir yerleri olmasına rağmen, Selahaddin Eyyubi'den işte diğer şey hizmetlerine kadar, büyük rollerine kadar, yani genelde işte sol bir söylemle, İslam'ı dışlayan bir söylemle, ki yani belki toplumsal
Bazı siyasi kesimlerde bu var, dediğiniz doğru.
Ama hani yine burada da İslam çok güçlü olduğu için, yani bu da çok fazla şey olmuyor ki, en son hani bu Kürtçülük yapan parti bile biraz dindarlara açılmak durumunda kaldı, ki gerçekten hani hem Türkler arasında hem Kürtler arasında İslami ve kültürel medeniyet algısı, bağı çok güçlü.
Evet, aslında meselenin etrafında epey dolandık ama meselenin kendisine intikalimiz biraz zaman aldı. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı Devleti'nin modernleşme çabaları, merkezileşme çabaları beraberinde ciddi reaksiyonlar uyandırıyor.
Evet.
Bu reaksiyonun temelinde bir yandan o eski ilişkilerin getirdiği serbestliğin devam ettirmesi, eski elitlerin iktidarını kaybetmeme gayreti ve aynı zamanda işte yeni bu merkezi devletin getirdiği mükellefiyetlerden uzak durmak, askerlik gibi, vergi gibi
bir de
anlayışları
tabii,
rol
yani
oynuyor.
geriye gitmenin, ekonomik zayıflamanın ve borçların falan getirdiği bir ekstra bir yük de var.
Tabii bu yük de o merkezileşmeyle beraber artıyor ve ilk defa bu düzenle tanışanlar için pek de cazip bir merkezileşme projesi değil. Bu merkezileşme projesi aslında netice itibariyle bir reaksiyon uyandırıyor. Bunu teslim etmek gerekiyor. Bu reaksiyonun bazı tezahürleri var. Önümüzdeki programlardan itibaren 19. yüzyıldaki bu tezahürlerine gireceğiz. Yani bir takım isyanlar, aşiretlerin, aşiret önderlerinin isyanları, başka coğrafyalardan da belki mukayese etmek mümkün. Kısaca değindik ama Boşnaklardan
biz
ya da
mesela şeyi çok
Çukurova'dan.
görmüyoruz. Bu aslında Doğu'yla da çok bağlantılı. Yani bugünkü Kürt-Fars bölgesi, yani Hint ve Uzak Asya'yla ve Arabistan-Hicaz bölgesiyle de çok bağlantılı gelişmeler oluyor buralarda. Ama tabii ki herhalde vaktimiz müsaade ettikçe bunlar gelecek bölümlerin konusu olacaktır.
Evet, yani buna da bir başka programda girelim. Çünkü netice itibariyle bu coğrafyada bir yandan bu Osmanlı coğrafyası içerisinde bu proje dahilinde etkileniyor. Diğer yandan da komşu coğrafyalarda olup bitenlerden etkileniyor. Bunu önümüzdeki programlarda ayrıca ele alacağız. Dünden yarına Türkiye programında teknik yapımda Sertaç Canbaz ve yapımda Hıdır Doğan Gün'ün katkılarıyla programımızı sunduk. Hepinize iyi günler diliyoruz.
Dünden yarına Türkiye.